bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kızıla boyalı saçlar. Kostas Morselas. Om Yayın Evi. İstanbul, Eylül 2000. Türkçe'ye çeviren Kosta Sarıoğlu. Okuyan Elif Aksoy. Kostas Morselas'ın Kızıla Boyalı Saçlar adlı yapıtı, okura meydan okuyan, okuru uyaran, kızdıran bir roman. Erotik, duygusal, bayağı, çirkin, dehşet verici. Yalın anlatımı olan, mizah dolu, alaycı, sert eleştirilerle dolu bir kitap. Asıl olarak da egemen sisteme ve o sistemi bir nedenle içselleştirenlere karşı müthiş bir eleştiri. Çağdaş hamletler, zorbalar, kutsallaştırılan serseriler, fahişeler, genel evler, mahalleler, gecekondular, erkek delisi kadınlar, üçkağıtçılar, küçük burjuvalar, eski solcular, geçmişin idealistleri olan günümüzün başarılı iş adamları, dolandırıcılar, rezil kişiler, insanlara değil aynadaki görüntülerine aşık olanlar, bir dönemin ve insanların resmi. Sefil düşünceler ve küçüklükler arasında kaybolup hayattaki büyük sırrı çözemedik. Soru da cevapsız ve acımasız kala kaldı. Nasıl yaşadın? Neden öyle yaşadın? Neyi yapabilecekken yapmadın? Başka bir yol, başka bir anlam arıyordun. Yanlış zilleri, yanlış kapıları çaldın. Yanlış yollara saptın, yanlış insanları sevdin. Yanlış yataklarda uyudun, yanlış evlerde yaşadın. Neden hayal ettiklerini, düşündüklerini bu kadar küçümsüyorsun? Kostas Morselas, Atina Pire'de doğdu ve lise öğrenimini aynı yerde tamamladı. 1951'de hukuk fakültesinin birinci sınıfında okurken EPON Gençlik Örgütü üyesi olmakla suçlandı ve dönemin askeri mahkemesi tarafından yargılandı. Beloyanis davası. EPON, Yunanistan Birleşik Gençlik Örgütü. Nazi işgali sırasında Yunanistan'da kurulan ve gençlerden oluşan direniş örgütü. Örgüt, Yunanistan Komünist Partisi tarafından 1941 yılında kurulan Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne, EAM'a bağlıydı. Çevirenin notu. Yıllardır aldığı keman eğitimini tiyatro aşkı baskın çıkınca bıraktı. Hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra baroya kaydını yaptırmadan avukatlığı bıraktı ve Albaylar Cuntası tarafından 1969 yılında işine son verilene kadar devlet memuru olarak çalıştı. Bu tarihten sonra profesyonel anlamda kendini tamamen yazarlık mesleğine adadı ve tiyatro yapıtları, televizyon metinleri, senaryolar, denemeler ve romanlar yazdı. Aynı zamanda da gazetecilikle ilgilendi. Tiyatro oyunları, Eleftero Teatro, Etniko Teatro, Teatro Teknis, Kuzey Yunanistan Devlet Tiyatrosu, belediye tiyatroları tarafından ve yurt dışında da Fransa, Almanya ve Kıbrıs'ta da sergilenmiştir. Kızıla Boyalı Saçlar üzerine. Kendisiyle yaptığım bir söyleşide Kızıla Boyalı Saçlar insan özgürlüğüne yazılmış bir övgüdür demişti Kostas Morselas. Özgür olmak, bağımsız olmak yüzyıllardan beri yazarların, şairlerin, felsefecilerin çok irdelediği bir konu. Yaşamımız boyunca tıpkı romandaki Kostas gibi pek çok ödün veriyoruz. Bu ödünleri bazen isteyerek, kendi irademizle, bazen de istemeyerek, koşullar öyle gerektirdiği için veriyoruz. Ama tıpkı kızıla boyalı saçlarda olduğu gibi kendimizi eleştirdiğimiz, kendimizi yargıladığımız bir an sonunda gelir. Louis hepimizin vicdanına seslenip acımasız bir soru soruyor. Sefil düşünceler ve küçüklükler arasında kaybolup hayattaki büyük sırrı çözemedik. Soru da cevapsız ve acımasız kala kaldı. Nasıl yaşadın? Neden öyle yaşadın? Neyi yapabilecekken yapmadın? Başka bir yol, başka bir anlam arıyordun, yanlış zilleri, yanlış kapıları çaldın, yanlış yollara saptın, yanlış insanları sevdin, yanlış yataklarda uyudun, yanlış evlerde yaşadın. Neden hayal ettiklerini, düşündüklerini bu kadar küçümsüyorsun? Bu soru çok basit gibi görünebilir. Bazı insanlar bu soruyu belki hiç kendilerine sormayabilir ya da sormaktan kaçınabilir. Kanımca önemli olan sorulan sorunun hangi amaca hizmet ettiği. Sefillikler, küçüklükler, küçük çıkar çatışmaları, özdekçilik, egemen sisteme ve egemen her şeye boyun eğme. Çağdaş insanın yaşamı bütün bu unsurlarla çevrili. Louis'in ya da Kostas Morselas'ın bize sorduğu soru bu açıdan önemli. Yunanlı şair Nikos Kavatias, Mal du Depart adlı şiirinde bu soruyu şöyle dile getiriyor. Ama bir gece karşıma benliğim çıkacak ve benden hesap soracak gaddar bir yargıç gibi. Ve bu titreyen, aciz elim silah tutacak, nişan alacak, suçluyu korkusuzca vuracak. Her şeyin, her değerin yozlaştığı, insanların giderek daha kişiliksiz, daha silik bireylere dönüştüğü bu çağda Louis'in eleştirisi bizleri harekete geçirebilir. Tepki vermeyi, düşünmeyi, kendimizi ve çevremizi eleştirmeyi başarabiliriz. Ancak bu şekilde özgür ve bağımsız olabiliriz. Ancak o zaman yaşamımız anlam kazanabilir. Belki de özgür olmak ve bağımsız kalabilmek gibi çağdaş insanı etkileyen bir konunun altını çizdiği için Kızla Boyalı Saçlar Yunanistan'da şimdiye kadar hiçbir romanın yakalayamadığı olağanüstü bir başarı kazanıp tam 260 bin adet sattı. Fransızca, İngilizce, Almanca ve İbranice'ye çevrildi. Yunanistan nüfusunun yaklaşık 10 milyon olduğu göz önüne alındığında bu sayının ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir. Romandan uyarlanan ve birçok ülkede gösterime giren televizyon dizisi de çok başarılı oldu. Televizyon dizisinin müziğini Yunanistan'ın en önemli ses sanatçısı Yorgo Dalaras seslendirdi ve kitapla aynı adı taşıyan albüm çok kısa sürede altın plak ödülünü aldı. Elinizdeki kitap, Om Yayın Evi'nin Yunanca Edebiyat dizisinin ilk kitabıdır. Om Yayın Evi'nin desteğiyle Türkiye'deki okurları Yunan yazar Kostas Morselas ile tanıştırabildiğim için çok mutluyum. Kosta Sarıoğlu. İçindekiler. 1. Kitap. İleride Kurtlar Vardı. 1. Armağan. 2. Tebeşir. 3. Kadınları Baştan Çıkaran Adam. 4. Genel Ev. 5. Kırılacak Eşya. 6. Louis'in ilk evliliği. 7. Dönüşüm. 8. İsa'nın havarilerle son akşam yemeği. 9. Kaçış. 2. Kitap. Yazık, çok iyi ve hassas bir buluşuz. 10. Akşam eğlenceleri. 11. Ah, bu nasıl bir hüzün. 12. Yürüyüş. 13. Küçük şemsiyeler. 14. Veda. 15. Hayat artıkları. 16. Umutsuzluk yolculuk ediyor. 17. Böyle, böyle, böyle. 18. İdam. 19. Son söz. Güneş de genelimin üzerindeydi. Romandaki başlıca kişiler. Agesilaos, takımın halk adamı, Marta'yı sevdi. Aleka, Louis'in ilk karısı. Anargyros, müteahhit, Aleka'nın ikinci kocası. Andigoni, Louis'in kız kardeşi. Andoniatis, takımın Stalincisi, iyi çocuk. Anestis, anlatıcının amcası. Anlatıcı ya da Konstantis Manolopoulos, Louis'in arkadaşı. Anlatıcının babası. Aristos Krugas, Evgenia'nın ağabeyi, fırıncı. Aristos'un kardeşi, boynuzlu lakaplı. Atanasia, Louis'in üvey annesi. Atina, Panayotaros'un karısı. Bakkal, Uranya'nın sevgilisi. Barba Tasos, mahallenin kahvecisi. Bayan Nora, anlatıcının sevgilisi. Bertan, çılgın Yunan asıllı Fransız, palyaço. Çile çekmiş adam, Marta'ya aşık olan. Drakopoulos, salça fabrikatörü, Madonna ile evlendi. Evstatia, Julia'nın dindar teyzesi. Eleni ya da Twiggy, Masos'un karısı. Evgenia Krugas, az kalsın Louis'in karısı olacaktı. Fanny, Litza'nın ablası, Louis'in baldızı. Fatme ya da Sophie, uyuşturucu kullanan Hollandalı kız. Fotis Demenaras, Nazi işbirlikçisi, üç kağıtçı. Gümrük müdürü, Fanny'nin kocasının lakabı. Harula, Pepas'ın karısı, Louis ile anlatıcının kısa süreli aşkı. Hrisanti Andipas, Aleka'nın annesi, Louise'in kayınvalidesi. Elektra, Maritza'nın gündelikçisi. İlyas, Louise'in amcası. Julia, anlatıcının karısı. Carmen ya da Ophelia, kuaför, Louise'in sevgilisi. Konstantinos, anlatıcı ile Harula'nın oğlu. Kritsinis, Korintos Acemi Eğitim Merkezi'nin binbaşısı. Lazaris, babası idam edilmiş. Levazım subayı, Louise'in asker arkadaşı. Liakopoulos, babası idam edilmiş. Litsa, Louise'in ikinci karısı. Louise ya da Emmanuel Resinas. Louisa, Louise ile Aleka'nın kızı. Maritza Gica, Perikles'in annesi, nemfomanyak. Marta, anlatıcının büyük aşkı, Liakopoulos'un karısı. Matina, anlatıcının kız kardeşi. Melpo, Anestis'in karısı, İzmirli. Mosos, Louise'in üvey kardeşi. Nikolaitis, Julia'nın üvey babası. Olga, anlatıcının annesi. Olimpia Krugas, boynuzlu lakaplının karısı. Panayotaros, Manav, Louise'in kız kardeşi, Andigone'nin sevgilisi. Panayotis Andipas, Aleka'nın babası, kuyumcu. Papadopoulos, 6. karakol komiseri. Patra Hanım, Lazaris'in annesi. Pepas, Eksamilya'daki tavernacı. Periklis, Maritza'nın oğlu, büyük olasılıkla yakın akrabasıyla cinsel ilişkiye girmiş. Persefoni Dertilis, Argiris'in karısı ve Louise'in aşklarından biri. Petros Retsinas, Louise'in babası. Polikseni, Fotis Demenaas'ın güzel karısı. Sofia, Trikalalı şarkıcı. Tasula, anlatıcı onu istiyordu. Daha sonra hayat kadını oldu. Tatiana ya da Madonna, Drakopoulos'un karısı. Andoniadis'in kız kardeşi. Tzavaras, General, Louis ve Mosos'un dayıları. Urania, mahallenin günaha çağıran kadını. Vasiliki Hanım, Marta'nın annesi, Louise'in amcası, İlyas'a aşık oldu. Birinci kitap. İleride kurtlar vardı. Çocuklarım Mihalis ve Kleopatra'ya. Birinci bölüm. Armağan. Louise lakaplı Emmanuel Retsinas tek bir sözcükle tanımlanabilir. Biraz. Biraz kısa boylu, biraz çirkin, biraz yakışıklı, biraz tembel, biraz eğitimsiz, biraz dinsiz. Biraz dinsizden ne mi kastediyorum? Neredeyse hiç kiliseye uğramaz ama cenaze, vaftiz ve evlilik törenlerine, hatta kendisi için yapılanlara bile gider. Şimdiye kadar bu evlilik törenlerinden iki tanesine gitti. Az kalsın üçüncüye de gidecekti. Genelde pek de iyi kumaş sayılmaz. Biraz dürüst, biraz ahlaklı, biraz ahlaksız. Tek kelimeyle çelişkilerle dolu çok karmaşık bir insan. Biraz güvenilir, biraz iyi. Tam sana onu betimlemeye çalışırken kendi evlilik törenine hazırlanışı gözümün önüne geliyor. Hayır hayır, tam o an değil, biraz öncesi. Tam evlilik töreninde evet demek zorunda kaldığı o an. Fena yakalanmıştı, çok fena. Ama dur, hikayeye doğru yerden başlamadım. Önce Louise'in tipini anlamalısın. Tipini diyorum çünkü böyle bir insanın kişiliğini anlayabilmek çok zordur. Tabii kişiliği varsa. Sözün özü, sonsuz maceralarla dolu bir yaşam. Tıpkı nehirlerin oluşması gibi. Binlerce dere birleşir ve sonunda Evrotas nehri ortaya çıkar. İşte Louise Evrotas'ın ta kendisi. Fakat sana evliliğini anlatmaya kalktığımda yine yanlış yerden başladım. Belki önce sana Louise'in Fatmes'inden, benim nasıl bu kıza bulaştığımdan, bana onu nasıl tanıştırdığından söz etmeliyim. Sonra da evlilik hikayesine devam ederiz. Sanırım böyle daha iyi olacak. Evet, sıra Fatmes'inde. Cumartesi öğlen sevgili karıcığım Julia ile evdeydim. Yemeğimizi iki tepsiye koyup televizyonda bir korku filmi seyrediyorduk. Bilirsin, bir yandan yemek yiyorduk, bir yandan da televizyon seyrediyorduk. Alışılmış günlük şeyler. Hiçbir sürpriz, hiçbir olay yoktu. Biz evli barklılarda bütün korkunç ve inanılmaz şeyler hayal gücümüzde olup biterken, tam aksine Louise'in yaşamında bütün korkunç ve inanılmaz olaylar gerçeğe dönüşür. Biz bilirsin, hayallerle avunuruz. İşte tam o hayaller içindeyken zır telefon. Kuzen, Louise neredeyse hiçbir zaman bana adımla seslenmez. bazen kuzen, bazen kardeş, bazen amca der. Herkes için kendisinin bulduğu bir de lakap vardır. Anargirosa, sana ondan söz edeceğim, iyiliksever insan der. Çünkü ilk karısından onu kurtarıp kendisi evlenmiştir. Biz telefona dönelim. Kuzen, bir şey söyleme, biliyorum yanında karıcığın var. Kerata, eşim upuzun, 1.80 boylarında olmasına rağmen Yulia'dan hep karıcığın diye söz eder. Üstelik Yulia atletik yapılıdır da. Tek olamayacağı şey ise karıcıktır. Büyük kanepene kıvrılmış, terlikler ayağında, tepsi elinde televizyon seyredip yemek yiyorsun. Sanki beni görüyordu. Beni dinle. Ayağa kalk, komodine git, çekmececiğini anahtarla aç, desteden 30 bin drahmi al. Arabacığına atla ve buraya gel. Sana isim gününde gönderemediğim müthiş bir armağanım var. İsim günümü? Bu adam ne diyor? Hayatı boyunca benim isim günümü hiç hatırlamadı ki. Karına bir mazeret uydur. Louise'in başına kötü bir şey gelmiş. Öyle bir şey de sana izin verir. Oraya vardığımda Louise tam sahil yolu ile Amfiteyas Caddesi'nin kesiştiği dört yolda Marides, İzmarit balıkları, Marides lokantasının tam karşısındaki Rodeo'nun olduğu yerde bekliyordu. İşte sana Louise'i anlayabilmen için bir örnek. Mevsim yaz, cumartesi öğleden sonra. Sana söyledim mi? 38 derece vardı. Dünya cayır cayır yanıyordu. Her taraf toz duman ve Louise takım elbise kravat giymiş, yakasında bir çiçek bekliyordu. Onu gördüğüm an haç çıkardım. Gözlerime inanamıyorum. Louise, kapa çeneni. İlk kez bu kadar hızlı yürüdüğünü görüyordum. Hızlı yürümesi hem cilveli hem de kırıtan biri gibi görünmesine yol açıyordu. Hey Louise, yavaş ol. Nasıl yürüyorsun böyle? İbne gibi görünüyorsun. Rodeo'nun sağından toprak bir yola girdi. Sanırım artık o yola da asfalt döküldü. Salına salına yürüyor ve her iki elinin parmaklarını hareket ettiriyordu. Ara sıra etrafına garip garip bakıyordu. 10 metre sonra Kalamaki Marinası'na ulaştık. Hayatımda marinayı bu kadar yakından ilk defa görüyordum. Yatlar, küçük yatlar, yatçıklar ve çok az da deniz görünüyordu. Bir sürü küçük yat vardı. Sanki prefabrik evlerle dopdolu bir kamp yerindeydik. Tekneler, teknecikler. Prefabrik evlere benziyorlardı. Kameralar, kameracıklar ve avlularında yani güvertelerinde şortlu bayanlar, sütyenli bayanlar, sütyensiz bayanlar. Bir tek fesleğen saksıları eksikti. Provalarındaki isimler de çok etkileyiciydi. Bazıları antik, bazıları yabancı, bazıları Yunan isimlerini çağrıştırıyordu. Madonna, Christiana, Lucia. Tıpkı bazılarının üstelik Latince harflerle villalarının önüne Lena, Calliope yazması gibi burada da aynı şey geçerliydi. Ne kadar romantik. İnanılır gibi değil ama o biçimsiz şişkolar Christianaların üzerinde güneşleniyordu. Üstelik Louise aralarından geçip bir sola bir sağa dönüyor, sokaklara, sokakçıklara dalıyordu. Sanki mahallendesin. Evet, burası benim mahallem, kapa çeneni. Birden duruverdi. İşte burası. Önümüzde yaklaşık 20 metrelik, 20 direkli, 20 yelkenli ahşap bir yat vardı. Adını okudum. Fatme. Yata çıkmak için iskeleye doğru yürümeden önce biraz duraksadı, saatine baktı, yine sağa sola bakındı. Yahu Louise, polisiye filmi çeviriyoruz. İlerle, zamanımız yok. İçeri girdi, arkasından da ben. Bana hemen yatın reklamını yapmaya başladı. Muhteşem, yatta en gelişmiş telsiz sistemi, en gelişmiş radyogoniometreler, barograflar, rota kaydediciler var. Sanırım buna benzer bazı isimler sıraladı ve devam etti. Bu aletler dünyanın her yerindeki hava durumunu, uzunluğu, genişliği, derinliği, ne istersen onu her an gösterebiliyor. Aynı anda birkaç düğmeye bastı. Bazı lambalar yandı ve çizelgelerle dolu bazı kağıtlar çıkmaya başladı. Tıpkı kardiyogram gibi. Evet, tam bir elektrokardiyograma benziyordu. Düğmelere tekrar bastığında çıkan sesler durdu, lambalar da söndü. Kuzen, bu yatta tam 4 kamera var, deyip bazı kapıları açmaya başladı. Bronz kilitler, bronz kapı kolları vardı. Bu kamera yat sahibinin. Kamerada küçük bir kütüphane, bir televizyon, aynalar, yerde kalın halılar ve duvarda da haritalar ve denizle ilgili gravürler vardı. Her şey koyu kestane rengi ahşaptan yapılmıştı. Her şey. Ben de tahmin edebileceğin gibi şaşkınlığımı belirten sesler çıkarıyordum. Vay, vay, aa gibi. Ama en büyük şaşkınlığı 4. kapıyı açtığımda yaşadım. Bilirsin, sinemada sırların açığa çıktığı bu gibi anlarda fonda müzik de olur. İşte büyük an. Sanki gonglar ve davullar çalıyordu. 4. kapıyı açtı ve küçük bir yatağın üzerinde yarı çıplak bir kız gördüm. "Aa!" deyip baktım. Üzerinde sadece küçük bir külot vardı. Beyaz bir külot. Vücudunun geri kalanı ise açıktaydı. Her tarafı apaçık ortadaydı. Kapalı olan gözleri hariç. "Aa!" dedim ama son anda kendime hakim oldum. Karşıda küçük bir vantilatör tam üzerine doğru üflüyordu. "Yahu Louis, çocukcağız üşütecek, şu vantilatörü kapatsana." "Onu gördün mü?" dedi. Tam o anda kız gözlerini açtı. Biraz yeşil, biraz kestane rengi karışımı gözleri vardı. Yeşil ile kestane uyar mı diye sorabilirsin. Evet, uyar. En uyumsuz renk bileşimlerini bulabileceğin tek yer gözlerdir. Örneğin portakal rengi ile gri uyar mı? Gözlerde uyar. "Louis," diye seslendi. Sesi belli belirsizdi. Sanki pudradan yapılmış. Hani ince şeker vardır, mikserde dövüp pudra şeker elde ederiz. Saf pudra şeker. Ama Louis onu önemsemedi bile. Kapıyı kapatıp beni yemek odasına götürdü. "Otur, kahveyi nasıl içersin?" Mutfağa gitti. Küçük mutfak dolaplarını, küçük çekmeceleri ne zaman açtı, ne zaman cezveleri, kutuları, kaşıkları çıkardı bilmiyorum. Evinde bile bu kadar düzenli değilsin. "Kuzen, gerçek kahvenin tadına var ve fazla konuşma. Has İtalyan kahvesi. Böylesini ancak Roma'daki Cafe Greco'da içebilirsin." İşte Louis böyle bir adam. Hiç beklemediğin yerlerde karşına çıkar. Evi, evde değil ya, gecekondu, Perama'da olan Louis'i milyarlık bir yatta sana kahve ikram ederken hayal edebiliyor musun? Kim efendim? Daha gecekondusunun damını onarıp akmasını önleyemeyen Louis. Buna rağmen Louis, işi olmadığında bütün zamanını gecekondusunda geçirir, orada onu çivi çakarken, bir yerleri yamalarken, boya yaparken bulabilirsin. Nerede eski tahtalar, yırtık muşambalar, çöpe atılmış kontrplaklar, saçlar, katranlı kağıtlar bulsa hemen gecekondusuna taşır. 5 yılda bir gecekonduya yeni bir oda ekliyor. Bu ekler yüzünden gecekonduyu 20 metrelik bir koridora dönüştürdü. Mutfağa ulaşabilmek için salonlardan, yatak odalarından, banyolardan, denizlerden, vadilerden ve dağlardan geçmek gerekiyor. Hatta gecekondunun içine küçük bir büro bile kondurdu Louis. "Burada günlüğümü ve mektuplarımı yazıyorum. Hatta bir kuyusu bile var. Evet, bunu bana söylüyordu ama inanmıyordum. Babasının yatak odasında bir kuyu var. Yatak odasının içinde. Onu ilk kez ziyaret ettiğimde 2 metrelik kuyu kazmıştı bile. Tam o noktada su bulabileceğini tahmin ediyordu. Kendi kendine yetmek isterdi. Kendi suyu, kendi elektriği, kendi tarlası olsun isterdi. Gecekondusunun avlusunu tam bir tarlaya dönüştürmüştü. Fakat en büyük derdi suydu. Ödemeyi unuttuğundan ya da ödemek için parası olmayıp su kesildiğinde kendisinin susuz kalması pek umurunda değildir ama bitkilerinin zarar görmesini kabul edemez. Evine dönüp de bitkilerini kupkuru bulduğunda sanki bir yakını ölmüş gibi hüzünlenir.